sayfa 248. Ginny'nin Carl'a eleştirme eksikliği konusunda sorular sordum. İkisi de 2-3 ay öncesine kadar Carl'ın doğruluğundan şüphe edilemez olduğunu kabul ettiler. Aslında eğer Ginny onu eleştirseydi Carl mantık dışı bir şekilde öfkelenirdi. Bu yüzden sadece aşırı derecede itaatkar, kendini küçümseyen Ginny onunla kalabiliyordu. Bu sözde yetersizliğin Carl'a açık bir şekilde eleştirme eksikliğinin bir türevi olup olmadığını ve kendisi için mümkün olan tek karşılık verme yolunun pasif agresif bir davranış şekli, yani Carl'ı sinirlendiren küçük şeyleri yapmaya devam etmesi olup olmadığını da sordum. Carl hemen bu yoruma daldı. Çünkü onun hep inandığı bir şeyi destekliyordu söylediklerim. Yani Ginny eğer isteseydi ev işlerini yapabilirdi. Ginny bu yorumu solgun, hastalıklı bir gülümsemeyle karşıladı. Sanırım seans onun sinirlerini bozmuştu. Seansın sonunda iki adam tarafından azarlandığını hissedip hissetmediğini sorarak kontrol etmek istedim. Üçgenin dışında bırakıldığını hissetmiş miydi? Benden ve sorumdan kaçtı ve görüşmenin sonunda ofisten sessizce çekip gitti. Diğer taraftan Carl bana yürekten teşekkür edip elimi sıktı. Seanstan çok iyi bir hisle ayrılmamış olsam da bu seansların ikisi arasındaki bazı şeyleri iyiye doğru değiştirdiği açık. Artık bu kadar kapalı, mesafeli ve birbirinin zihnini okumak ve tahminlerde bulunmak zorunda kalmayacaklar. İlişkinin bazı kuralları artık kalıcı olarak değişti. Sonraki iki seans için yine çift olarak gelmelerine ve en son iki seansı da Ginny'ye ayırmaya karar verdik. İkisini daha önce görmeye başlamış olmayı diliyordum. Artık her şey çok daha hızlı hareket ediyor. 24 Mayıs, Ginny. Sanırım konuşmanın çoğunu Carl'ın yapmasına izin verdim. Kendimi çok yorgun hissediyordum. Migren öncesi dönemdeydim ve akşama da tam bir migren ağrısı başladı. Söylediklerimden bazılarının hiçbir bağlantısı yok gibiydi. Size işe başladığımı söylemek gibi. Ama şaşkın durumdaydım ve seansı nasıl paylaşacağımı bilmiyordum. Bu seanslarda çok daha yönlendiricisiniz. Soruları siz başlatıyorsunuz, özetler yapıyorsunuz. Şüphesiz Carl size benim daha önce verdiğimden çok daha fazla bilgi veriyor. Benim birincil fantazimin yalnız kalmak, yalnız yaşamak, aynı zamanda Carl'ın fantazisi de olduğunu görmenin çok komik olduğunu düşündüm. Bu kadar çok paylaşılan varlığımızı karşılaştırmak ve birisine ihtiyaç duyma konusundaki zayıflıklarımızı azarlamak biraz gerçek dışı bir iddia. Carl'ı dinlerken bunun hayal gücünüzün içinde çıldırmasına izin verebileceğiniz kadar kolay bir alan olduğunu görüp anlayabiliyordum. Carl ayrılacak olanın ben olduğumu düşünmedi ki bu benim kendi değerlendirmeme denk düşüyor. Sizinle konuştuğumuzda neden ayrılan sen olmayasın diye soruyordunuz. Öyle görünüyor ki sizinle terapide olduğum sürenin büyük bir bölümünde bütün hayatım sıkışıp kalmıştı ve durağandı. Carl ve ben biraz yaralanmış ve iyileşmeye çalışır bir şekilde sanki araftaydık. Carl da terapide benimle aynı yoldan geçiyor gibi. İlişkimizin değerine dair pek çok şüphesi var ve karşı konulmaz kararın çıkacak gibi göründüğü noktada ama ikimiz de o yöne doğru gitmek istemiyoruz çünkü temel olarak birbirimizden hoşlanıyoruz. Elmas, süt şişesi ikilemi beni çok etkiledi. Ben hangisiyim? Bütün bu karton kutulara bakılırsa sanırım gerçek süt şişesinin de bir değeri var. Seans önemli, can alıcı konulara hafifçe dokundu. Fakat sanki birbirimize karşı kibar olmaya ve eski yaralara enfeksiyona karşı açmaya çalışmadan sadece bakmaya hazırlanmış gibiydik. Sizinle 10 dakika yalnız kalmak istedim. Çünkü son 2 haftadır Carl'la seks hakkında konuşmuştuk ve biraz ümit ışığı belirmişti. Ama bu konuyu seansa getiremeyeceğimi düşündüm. Bir komplo kapısındaki gıcırdayan menteşe gibiydim. Kendimizi nasıl hissettiğimizi, birbirimize nasıl ilettiğimizi keşfetmemizi istemeniz çok yapıcıydı. Sanırım hepimiz espri anlayışımızı sürdürdük. Carl'ın yazılarıyla ilgilenmediğimi düşündüğünü öğrenmek beni çok şaşırttı. Ben büyük ve yapıcı bir ilgi gösterdiğimi sanıyordum. Belirli bir noktada yazı stilini değiştirdiği, kişisel, çağrışımsal stilin yerine daha profesyonel ve soyut olanı, daha çok reklam piyasası için yazıyor, Playboy, koyduğu doğruydu. Ben birinciyi daha çok seviyordum çünkü Carl'ın ailesi ve hatıralarından izler görebilmeyi çok istiyordum. Ve çocukluğu ve ergenliği konusunda daha fazla kişisel yazılar yazmanın hayal gücünü ve ihmal edilmiş mutluluğunu hissetmesine yardımcı olduğunu düşünüyorum. O gece bazı arkadaşlarım aradı. Carl'ın yazma sessizliğini bozdular. Carl'ın gözündeki popülaritemin azaldığının farkında değildim. Öfkeden deliye dönmüştü. Telefonu onun yazı yazmasına aldırmadığımın bir işareti olarak algılamıştı. Çünkü arkadaşlarıma beni aramamalarını söylememiştim. Son iki seanstan beri kendimi daha iyi savunabiliyorum. Çünkü Carl'ın her şeyi ciddiye aldığını ve sürekli olarak benimle ilgili hükümler verdiğini, görmezlikten gelmelerimin ve sessizliğimin sadece boşluklar değil, bana karşı büyük kara noktalar olduğunu görüyorum. Sadece buraya birlikte gelmemiz gerçeği, kendimizi birbirimize daha yakın hissetmemizi sağlıyor. Her konuda daha seveceğiniz, kavgalarımızda, konuşmalarımızda vesaire. Keşke bu iş daha önce başlasaydı. Böylece ben de tadını çıkarabilirdim ve ikinize de yakın olurdum. 24 Mayıs, Carl. İkinci kez sanırım kendime aşırı güvenli hissettim ve çok şeyin başarıldığı bir önceki haftayı ikinci defa oynatmak istedim. Bir varlık olarak sizin çok az farkınızdaydım ve kendimi sahnenin ortasında gibi hissediyordum. Bir ortamda kendimi güvende hissetmeye başladığımda ulaşmaya çalıştığım nokta burasıdır. Ancak duygularıma çok yakın konuşamadığımı ve tartışmanın hep yoldan çıktığını ve bir terapistle birlikte olduğumuz için konular üretildiğini gördüm. Bu Ginny'nin hoşlanıp benim hoşlanmadığım bazı arkadaşlarımızla yaptığımız tartışmaların tonuydu. Diğer taraftan seansta ortaya çıkan en iyi şey çok derine gidiyor gibi. Özellikle Ginny'nin mutfak vesaire konusundaki dağınıklığını benim onu yargıladığım ama onun kendisi için sahip çıkmadığı değerlere bir protesto olarak sürdürmesi şeklindeki varsayımınızı düşünüyorum. Aynı zamanda benimle doğrudan yüzleşmekten de korkuyor. Bu cümle biraz karmaşık olsa da ne demek istediğinizi anladım. İnsanlardan ne beklemem gerektiğini öğrendiğimi sanmıyorum. Dün gece eve 11'den sonra geldim. Kağıt oynamıştık. Oyuna gittiğim için kendimden tiksiniyordum. Çünkü yapacak işlerim vardı ve Ginny ile geçirebilirdim akşamı. Kötü günlerimize geri dönmekten korkuyordum. Birkaç saat konuştuk ve kendimi daha rahat ve huzurlu hissetmeye başladım. Ve istediğimi yapabileceğim konusunda güvenim tazelendi. Ginny olmasaydı geceyi amaçsızlığım ve kaçınılmaz başarısızlığıma daha çok inanarak düşünmekle geçirirdim. Bunu ona da söyledim. Pastanın üzerindeki krema gibiydi bunu söylemem. Bunca yıldır nerede olduğumu sordum kendi kendime. Neden bu rahatlığın ve paylaşmanın değer verilecek ve Ginny'siz var olmayacak bir şey olduğunu daha önce görmemiştim. Ginny'nin benim için neler yapabileceğini yeni görmeye başladığım için benim onun için neler yapabileceğimi görmeye de yeni başladım. Sanırım söyleyebileceklerim hepsi bu. Çünkü şu ana kadar anlattıklarım harikaydı. Başka ne ekleyebileceğimi bilmiyorum. Beni yalnızca bir kere ve Ginny'yi yalnızca iki kere daha göreceksiniz. Sanırım görüşmelerimiz arasındaki ilişki ve Ginny ve benim aramda olanlarla ilgileniyorsunuzdur. Henüz olan biten her şeye çok yakın olduğum için gerçekten emin olamıyorum ve bir süre daha bu şekilde kalmak istiyorum. Sanırım sizi o zaman gördüğüm için şanslıydım. Çünkü ikimiz için de önemli bir dönemdi o zaman. Fakat aynı zamanda da daha önce dinlemekten korktuğum şeyleri duymak için de hazır olduğum bir zamandı. Aynı zamanda birinci seansta olanların problemlerin çözülebileceğini görmemi sağladığını ve ikinci görüşmenin bazı problemleri diğerlerinden ayırmaya yardımcı olduğunu düşünüyorum. Bir şey daha var. İkinci seansta konuşma benim sıkıcı bulduğum bir konuya kayınca sizi sıktığımı düşündüm. Sizinle bastırmak için tam olarak o şeyleri, mesela kirli tabaklar seçmeniz beni çok şaşırttı. Daha sonra sıkıntıyı sürekli bir şekilde savunma olarak kullanıyor olabileceğime karar verdim. Beni gerçekten sıkan bazı şeyler var. Fakat bu görmem ya da görebilmem gereken şeylere karşı kör olmamı sağlayan kullanışlı bir mekanizma da olabilir. Kaydedilen bu ilerleme sizinle görüşmeseydik de gerçekleşir miydi bilmiyorum. Bu kadar çabuk olacağını sanmıyorum. Çünkü siz Ginny'ye güvenecek kadar rahatlamamı sağlayan bir katalizör gibi hareket ettiniz. Sanırım şu anda söyleyeceklerimin hepsi bu. 31 Mayıs, Doktor Yalom. Çok uzun zamandır bu işin içindeyim. Fakat bugünkü görüşme bir terapist olarak benim en başarılı deneyimimi temsil ediyor. O kadar mutluydum ki birkaç kez ağlayacağımı hissettim. Uzun ve çok zor bir işin meyvelerini bir kez olsun almak harikaydı. Belki kendimi büyük gösterme havası içinde abartıyor olabilirim ama sanmıyorum. Ginny'yi görürken harcadığım onca zaman ve çabayı ve Ginny'nin aylar içinde başardığı çalışmaları hatırlayıp duruyorum. Her şey bugünü gösteriyor gibi görünüyor ve bugün her şey yerine oturuyor. Ginny benimle konuştuğu bütün konularla, mantıksız olan bütün korkularıyla, söylemeye, ortaya koymaya, yüzleşmeye korktuğu her şeyle bugün seansla ve son 7 gündür tek başına Carl'la yüzleşti. Açtığımız onca şeyi ve bugün ne kadar çabuk ilerlediğimizi düşününce işime ağır ağır, hatta bazen dayanılmayacak kadar ağır ama son derece sağlam inşa etme işime bir kez daha inanmaya başladım. Birbirleri hakkında çok çok iyi şeyler hissederek geldiler. Hafta sonu daha önce hiç olmadığı kadar iyi vakit geçirdiklerini söylediler. Carl'ın ayrılması, Ginny'nin Carl'dan korkması ve konuşmadıkları diğer birçok önemli konuyla ilgili duygularını birbirlerine açmışlardı. Bu da ikisini birbirine çok yaklaştırmıştı. Carl birdenbire evin kendisine farklı göründüğünü ve biriyle birlikte olmayı ve birine yakın olmayı hayatında gerçekten ilk kez istediğini söylemişti. Yani seansın ilk yarısı bir tür veda ziyafeti gibiydi. Bunun tadını çıkardım. Bu durumla yetinelim mi yoksa yeni alanlara doğru hareket edelim mi sorusunu sordum. İkisi de konuşmak istedikleri bir şey düşünemiyorlardı. İçimden Ginny'nin Carl'a söylemeye hiç cesaret edemediği bir şeyi ortaya koymasını diliyordum. Dehşete kapıldığı ve cinsel ihtiyaçlarını ifade etmeye korktuğu gece panikleri. Gizlilik ilkesini bozma korkusuyla bazı konuları ortaya benim koymamın zor olduğunu ifade ederek yumuşak bir şekilde bu hassas alana girmesini ima ettim. Dilediğim her konuyu açabileceğime dair bana güvence verdi. Hangisini açmayı istediğimi bilmediğimi söyledim. Carl bir kahkaha atarak dışarı çıkmasını isteyip istemediğimi sordu. Ginny bugün çok zeki, esprili ve şirindi. Pekala, şansımızı deneyip rastgele bir tane seçelim dediğimde Ginny ciddi bir yüz ifadesiyle eğer doğru soruyu sorarsam bir buzdolabı kazanacağımı söyledi. Gerçekte seksi tartışmalarını istiyordum ama daha güvenli bir konuyla başlamayı tercih ettim. Ginny'ye Carl'ın ailesi için şu anda neler hissettiğini sordum. Hala kendisinden utandığını ve onlarla tanıştırmayı istemediğini mi düşünüyordu? Bu konuda kısaca konuştular. Geriye dönük olarak bu konuyu bilerek gizleyip gizlemediklerini merak ettim. Daha sonra Ginny'nin kız kardeşinin nişanlanmasıyla ilgili duygularına, oradan da Carl'ın arkadaşlarıyla Steve'le arasındaki kötü ilişkiye geçtik. Carl, Steve'le yaptığı kavgayı anlatırken bunu zaten bildiğimi itiraf etmek zorunda kaldım. Beni sadece iki kez görmesine rağmen onu ne kadar iyi tanıdığımı fark etmesi garip bir deneyim olmalıydı. Carl'la kendimi yakın hissediyorum ve ondan hoşlanıyorum. Kendimi çöp çatan rolünden çıkarmak için mahmuzlarımı kendime batırmak zorunda kalıyordum. Ginny ile çalışmam evlenmelerine dayanmıyordu. Önemli olan şey ilişkilerinin niteliğiydi. Bir kez deneyim kazandıktan sonra her birinde sonsuza dek sürecek olan derin ve dürüst bir yakınlık olacaktı. Birbirlerini bir daha hiç görmeseler bile. Dönüşüme duyduğum inançla bu karşılaşmanın gelecekteki henüz tanışılmamış sevgileri zenginleştireceğine inanıyorum. Derken Ginny laf arasında son derece doğal bir tavırla dün gece Carl'la seks hakkında konuştuğunu söyledi. Göstermemeye çalışsam da çok şaşırmıştım. Özellikle tam tatmin olabilmesi için biraz yardıma ihtiyacı olduğunu söylemişti. Bunun ardından da Carl'ı gerçekten sinirlendirmiş olacağından korkarak 2-3 saat uyanık yatmış ve sonra Carl'a ne hissettiğini sormuştu. O da uyanıktı. Başka şeyler için endişeleniyordu. Bu olaydan etkilenmediğini söylemişti. Ginny'nin korktuğu şey bütün gün çok yakın oldukları için bir problem ortaya çıkararak bu yakınlığı bozmaktı. Sanki bu olay harika bir güne zarar verecekti. Carl'ın bunun doğru olmadığını Ginny'ye söylemesini istiyordum. Durum tam tersiydi. bir problem ortaya koyduğunda Carl'dan uzaklaşmıyor, onu kendisine doğru çekiyordu. Carl benimle aynı fikirdeydi. Ona bunu tekrar söylemesini dilediğimi söyledim ve yavaş yavaş Ginny'nin zaten ortaya sürdüğü şeyi oldukça açık bir şekilde söyledim ki bu aralarında geriye kalan son sınırdı. Yani Ginny için gününün en kötü zamanının gece olduğu ve ışıklar söndükten sonra olacaklara dair korkusu gününü dehşetle dolduruyordu. Bu çok açık hale getirildikten ve Carl'ın gerçekten anlaması sağlandıktan sonra bunun şimdiye kadar attığım en güçlü terapötik adım olduğunu hissettim. Carl'ın iyice anlaması için birkaç kez tekrar ettim. Ginny'ye de şimdi bu kaygısını Carl'la paylaşabileceğini ve gece paniklerinin artık olması gerekmediğini söyledim. Buradan hareket ederek Carl'la bu durumun tersinin hiç doğru olup olmadığını sordum. Hiç Ginny'nin kendisini eleştirmesinden ya da yargılamasından endişelenmiş miydi? Carl bunun hiç olmadığını söyledi. Bunun üzerine biraz daha bastırdım. Ginny'nin kendisini sevip sevmediğini aldırıyor muydu? Evet, bu doğruydu. Carl buna çok aldırıyordu. Buradan çok ilginç bir malzemeye geçtik. Carl bilinçli olarak kendisine bunu düşünme izni vermediğini itiraf etti. Çünkü böylece herhangi bir şey ya da Ginny'yi kaybetme konusunda endişelenmek zorunda kalmıyordu. Ona sahte kaygısızlığı ve görünüşteki endişe eksikliği için çok yüksek bir bedel ödediğini söyledim. Bedel mesafeydi. Diğerleri ve diğerlerine olan sevgisiyle arasındaki mesafe. Benimle aynı fikirdeydi. Bu nedenle dün gecenin kendisi için olağan dışı bir deneyim olduğunu da ekledi. Bugün eve gitmek için sabırsızlanıyordu ve Ginny ile konuşma konusunda kendini çok iyi hissediyordu. Bütün bu işin çok uzun süredir devam ettiğini düşündüğümü söyledim. Sanırım bunu kendi terapisine hazırlık amacıyla geçmişini düşünmeye başlamasına yardımcı olmak için söyledim. Son 3 seansı bölerek seansı sona erdirdik. Ginny, Carl'ın gelecek haftada hatta belki sonraki haftada gelmesini istiyor. Başlangıçta en azından birkaç seansı kendine ayırmak istediğini söylüyordu. Ama şimdi sadece sonuncusunu istediğini söylüyor. O da benim gibi çok kişili seansların inanılmaz derecede önemli olduğunun farkında. 31 Mayıs Ginny. Son seans üçü içinde en travmatik olanıydı. Sizi memnun edecek konular ortaya koyuyordum. Carl ve ben daha açık konuşuyorduk. Ama siz bize iyi giyimli iki yalancıymışız gibi davrandınız. O kadar güçlü değil. Şüphesiz barut fıçısı üzerinde oturduğumu biliyordum. Siz yeni bir malzeme ararken, daha önce konuşulmamış hangi konu olabileceğini araştırırken sessizliğimin sonunun yakın olduğunu biliyordum. Bir gece önce Carl'a karşı gerçek ve sıcak bir dalga içinde cinsel problemlerim konusunu ortaya koymaya başladım. Bunu yapar yapmaz büyük bir hata olduğunu fark ettim. Çok yaklaşmıştık ve uzun süre tadını çıkaramadan çok büyük, önemli ve sizin her zaman tekrarladığınız gibi başlamak için iyi bir yer olmayan bir problem getirdim ortaya. Benzin parası gibi küçük şeylerle başla derdiniz ama biz köprü parası ya da onun gibi şeyleri konuşmak için çok yakındık. Her neyse, o gece seks hakkında bir süre konuştuk ve sonra ikimiz de uyumaya çalıştığımız sırada ben her zamanki işkence saatime geri döndüm. Şafak sökene dek dönüp durmak ve ülser olmak istemediğim için ona ne düşündüğünü sordum. Bu konuların konuşulduğuna memnun olduğunu ve buradan daha ileri geçebileceğimizi düşündüğünü söyledi. Böylece ertesi gün yeni neler var diye sorduğunuzda nasıl da endişeliydim. Orada neredeyse bayılacak gibi öylece oturup size hiçbir şey olmadığını söylüyordum. Sonra Carl'ın beni ailesine tanıştırma isteksizliği konusunu gündeme getirdiniz. Bu o kadar önemli değildi. Bu konuyu ortaya koyup koymamanız umurumda değildi. Çünkü Carl sadece beni değil, kendisini de onlardan uzak tutuyordu. Sanırım beni onlara götürmeden önce kendisinin eve gitmesi gerekiyor. Ama galiba siz sadece kutsal topraklarda ne kadar ilerleyeceğinizi görmek istiyordunuz. Kendimi gülünç ve ağırbaşlı bir kadın gibi hissederek seks konusunu açtım. Sanki orta yaşlı bir kadındım. Duygularımı açığa vurmayarak seansı ziyan etmek istemiyordum. Konuştuklarımızdan çok fazla şey hatırlamıyorum. Sadece çok şey anlattığımı ve daha sonra hiçbir şeyin aleyhimde kullanılmaması için affedilmemi dilediğimi hatırlıyorum. Konuyu açarak kendimi en harika umutlara ve en kötü cezalara karşı açık bıraktım. Artık her gün terapi gibi, Hedef değişiklik. Bunun daha önce hedefim olduğunu hatırlamıyorum. Ama Carl'ın rolünü oynamanıza ihtiyacım yok. Kendisi her an oynuyor artık ve ben ona bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Sahip olduğumuz sırlar ve gizlilikler ortaya dökülüyor ve onların yerini ne alıyor bilmiyorum. Sezgisel tepkilerle bağlantı kuruyorum. Carl kendisini sizin onu oynadığınızdan daha güçlü oynuyor. Bunun tek nedeni sonuçların olması. Seanstan sonra Carl'ı her gece yıkımın sınırında öylece yatmadığıma inandırmaya çalışıyorum. Keşke buna uzun zaman önce başlasaydık. Artık çok güçlü bir dip akıntısı var. Kendi direncimle yüz yüze geliyorum. 31 Mayıs Carl. Seansın kendisiyle ilgili bir yorumda bulunmayacağım. Bu hafta ve ondan önceki hafta makalemle meşguldüm ve iyi çalıştığım için beni devam etmekten alıkoyabilecek olan psikolojik travma konusunda çok fazla endişelenmedim. Ama Ginny'yi ortaya çıkarmaya çalıştım ve bazı şeyleri konuşmayı başardık. Ama bu biraz tek taraflı oluyor çünkü ona bir şey söylemeden önce kendimi tamamen kontrol altına aldığımdan emin oluyorum. Kendi özümün etrafında konuşuyorum. Ona en derin, en korkunç korkularım ve saplantılarımdan söz etmiyorum. Çünkü büyük bir olasılıkla bunlarla ben de yüzleşmiyorum ama ayrıca bu beni onun önünde çaresiz bırakan bir içine dökme olur ve ben bunu istediğimden emin değilim. Bu başkasından saklanması gereken bir şey değil mi diye merak ediyorum. Diğer taraftan ben de Ginny gibi mevcut duyuları, özellikle fiziksel olanları, kendim ve ortam hakkında ironi hissetmeden yaşamakta zorlanıyorum. Bu yüzden problemin benim olup olmadığımı ya da yanlış kadın olup olmadığını ve başka bir kadınla duygu probleminin kendini bu kadar güçlü bir şekilde ortaya koyup koymayacağını bilmiyorum. 7 Temmuz, Doktor Yalom. Büyük bir olasılıkla Carl'la son görüşüm olacak bu. Son iki seans Ginny için ayrıldı. Bu seans son iki seansla karşılaştırılınca başarısız bir seanstı ve nedense seanstaki şüphe, dikkat, gerginlik ve mesafe yüzünden hayal kırıklığına uğradım. Ginny gözle görülür şekilde gergindi. Sıkı bir şekilde bacak bacak üstüne atmıştı ve minik ayağı ileri geri sallanıyordu. Carl aşırı derecede rahat olduğu izlenimini veriyordu. Daha önce ofisimde hiç kimsenin yaptığını görmediğim bir şey yaptı. Çizmelerini çıkarıp çoraplarıyla oturdu. Ginny şaşırarak ne yaptığını sordu ve en azından yamalı çoraplarını giymiş olmasını dilediğini söyledi. Çünkü bu çorapta delik vardı. Bunun öyle ya da böyle Carl'la benim eşitliğim hakkındaki yorumu olduğunu hissettim ki bu üçümüz arasındaki ilişkideki yerini sürdürebilmesi için önemliydi. Ve bu yüzden hiçbir şey söylemedim. Uğraşıp didinerek bir konu bulabildik. Dün gece seçim sonuçlarını seyrederken Ginny uykuya dalmıştı ve Carl onun hiç değişmeyeceğini söyleyerek azarlamıştı. Bunu Ginny anlattı. Carl bu hikayeyi anlatınca hiç değişmeyeceksin ifadesinin Carl'ın o gece için cinsel planları olduğu anlamına geldiği ortaya çıktı. Ginny'nin daha canlı olmasını beklerken o uykuya dalmıştı. Ginny'nin hikayenin cinsel içeriğini atlamış olduğunu fark etmek benim için çok rahatsız ediciydi. Geçmişte olayları anlatırken ne kadar güvenilmez olduğunu ve temelde çok önemsiz olan konularda ne kadar zaman harcamış olabileceğimizi düşününce ürperdim. Her neyse, Ginny'nin Carl tarafından onaylanmadığını hissettiği açıktı. O yargılanan, Carl ise yargılayandı. Seçim gecesi olayı ikisi arasında olanların küçük bir temsiliydi. Ginny'ye son birkaç hafta içinde bile ne kadar değiştiğini gösteren inanılmaz sayıda kanıt bulunduğunu söyledim. O halde nasıl oluyordu da Carl'ın değişmeyen bir insan tanımını kabul edebiliyordu? Bu benim açımdan harika bir denemeydi ama bir etkisi olmadı. Bir diğer girişimim çeşitli değişiklik algılamaları arasındaki farkları göstermekti. Carl dışa dönük davranış işaretleri bekliyordu. Ginny ise davranışa nakledilmese de onun hakkında hissetme şeklinde birçok değişiklik yapmıştı. O zaman Carl'a belki Ginny'nin değişiklik duygusunu anlayabilmesi için onun deneysel dünyasına girmesi gerektiğini söyledim. Bu iyi öneri pek kabul görmedi. Bundan sonra yaptığım şey ki atmosferde gerçekten garip bir şeyler olduğunda genellikle işe yarar, bugün her şeyin ne kadar zorlayıcı olduğunu söylemek oldu. Carl kendini tuhaf hissettiğini ve bunun grup terapisiyle ilgili bir şey olduğunu söyledi. Oradan da insanlardan üstün olma ve yeni insanlarla bu üstünlük çerçevesinde karşılaşma ihtiyacı içinde olduğunu kabule yöneldi. Eğer insanlardan üstün olursa da onlara karşı olan ilgisini kaybediyor ve onları siliyordu. Ama kendisine meydan okuyan bu insanlar belki de fikirleri gereksiz yere onu ilgilendiren insanlardı. İnsanlara tam tersi konumdan yaklaşan Ginny için bunun ne kadar farklı olduğunu görmesini sağlamaya çalıştım. Aslında Ginny kendisinden üstün olan insanlar aradığını söylemişti. İnsanları idolleştirmek ve idealleştirmekten hoşlanıyordu. Kazançlarımızı pekiştirmek için geçen hafta yaptığımız bazı şeyleri güçlendirmeye çalıştım. Onlara eski tabuların yıkıldığını, artık yeni ve aydınlık kurallarımız olduğunu hatırlatıp birbirlerine karşı küçük riskler almayı sürdürmeleri için onları cesaretlendirdim. Görünüşe göre pazar günü akşam yemeği için dışarı çıktıklarında harika zaman geçirmişlerdi. Çünkü Ginny bir şekilde Carl'a yemeğe çıkmak istediğini anlatabilmişti. Biraz konuşmuşlardı ve Ginny Carl'a karşı her zaman olduğundan daha yakın hissediyordu kendisini. Ancak ben Ginny'den tam anlamıyla memnun değildim. Onun daha iyi performans göstermesini istiyordum ve çocuğunun çekingenliğini onaylamadığı için kaşlarını çatan bir ebeveyn gibi hissediyordum kendimi. Daha iyisini yapabilirdi. Ayağa kalk ve konuş. Bu arada tıpkı geçen hafta yaptığı gibi kahve isteyerek seansı Carl başlattı ki ben bu hareketin çizmelerini çıkarmasıyla aynı değer kümesinde olduğunu düşünüyordum. Carl kahvesini alırken Ginny bu işe daha önce başlamış olmayı dilediğini söyledi. Bu şekilde her şey çok daha hızlı gidiyor gibiydi. Şüphesiz haklıydı ama ben aylar önce Carl'ı getirmesini istediğimde buna hazır değillerdi. Bazen neden kendisine yakın olan birini de görmeden hastalarımı bireysel olarak gördüğümü merak ediyorum. Ancak uzun dönemi temel alarak ne kadar iş çıkarabileceğimizden emin değilim. Belki bu şekilde birkaç seans daha ve sonra bireysel çalışmaya geçiş onlar için en iyisi olabilir. 7 Haziran, Ginny. Konuşmak çok zordu. Geceki şeyi gizli tutmak istedim. Çok açık değildik ve ben çok huzursuzdum. Çünkü şu anda olan her şeyin derhal hiç beklenmedik etkileri oluyor. Sonunda konuyu açan kişi ben miydim? Bir gece önce uykuya dalışım hakkında konuşurken benim ve Carl'ın anlatışını dinlediniz ve biz de birbirimizi dinleme fırsatı bulduk. Şaşırdım. Ben 80 konuşurken siz benim seçim sonuçlarından söz ettiğimi sandınız. Bunun çok açık olduğunu düşünmüş ve daha fazla açıklamaya gerek duymamıştım. Sanırım sesime ve sözcüklerime yeterince güç katmıyorum ve üzerime bir buhar bulutu gibi yerleşmelerine izin veriyorum. Carl bir gece kuşudur. Saatlerce televizyon seyrettikten sonra saat yarım civarlarında canlı bir şekilde vakit geçirmeyi bekler. Ama marijuana ve TV kısa bir süre içinde uykumu getirir benim. Ama sabah erken saatte iyi ve tazelenmiş hissederim kendimi. Oysa Carl 7 aylık bir fetüs gibidir. Dünyayla yüz yüze gelmeye hazır değildir. Konuşmaz, hırlar. Benim uyku alışkanlığım onun için gerçek bir karakter kusuru. Kendisininkini fark etmez bile. Carl'ın benim değişmediğimi düşündüğü sonucuna vardınız. Sanırım ben onunla aynı fikirde olup hükmünü doğrulayınca hayal kırıklığına uğradınız. Galiba onun tersine şu bağlamda değişmiyorum. Sadece başarmak için bir şeyin peşinden gitmedim hiçbir zaman. Bazen doğal olarak ya da mucizevi bir şekilde gerçekleşiyor. Ama yeni yapraklar veriyorum ve egomun masum, dayanıksız versiyonu olan ümitler. Seansla değiştim ve evde Carl ile birlikteyken duygu ve cesaret sınırlarım daha büyüktü. Ama yine de seansla ipin ucunda yönetilmeye izin verdim ve sadece deneme amacıyla ilk adımı attım. Carl arkadaşlığını nasıl sınırladığı hakkında konuştu. Çünkü üstünlük ona karşı hep zalim davranmıştı. Siz belki de benim onun için yeterli mücadele kaynağı olmadığımı ve bu nedenle bana bu kadar sık kızıp bertaraf ettiğini söylediniz. Bunu benim olduğu kadar onun zayıflığını da göstermek için yaptığınızı düşündüm. Ve her bir cümleniz benim için ücretsiz bir bağış gibiydi. Bir şey satın alındığında yanında ücretsiz verilen bir konu cümlesi. Benim konuya dalmamı istediniz. Çağırma borusunu çaldınız. Son seansta söylemek istediğim çok şey vardı. Zorlandığımı ve utandığımı hissettim. Bana göre Carl iki mesaj veriyordu. Kapının açılışı, sabır, özgürlük, anlayış, fakat diğer taraftan belirli bir ilerlemeyi, ifadelerin açıklığını ve sağlıklı adımları hayal ediyor. Kendi ümitlerini yansıtan bir ayna. Bunları benden hemen bekliyor. Sanki onlar sütmüş de hemen teslim edilebilirmiş gibi. Özellikle sekste. Bütün olumsuz korku katmanlarını ve yapmamaları hemen çıkarıp atmamı istiyor. Bir gece içinde gerçekleşen değişim. Özgürlüğünü istiyorum ve hemen şimdi istiyorum diyor. Sizden daha sabırsız, yeni küçük başarılarımın üzerine mikroskop tutmaya hazır değil. Karl'ın nasıl büyüdüğü beni şaşkına çeviriyor. Zayıflıkları bile onu büyütüyor gibi. İçinde çok fazla kaynağı var. Sanki birçok insan olma ve kendi kişiliği içinde sabit kalmama olasılığı varmış gibi. 7 Haziran, Karl. Geçen hafta sizin için yazdıklarımı okudum az önce ve sanki bir başkası yazmış gibi göründü. Ne düşündüğümü bilmiyorum. Bazı düşüncelerim olmalı ama yok. İlk seansta bu kadar kişisel olarak ilgilendiğimi hissetmediğim zaman seanstan sonra oturup neler olduğunu düşünmek çok kolaydı. Ama sonrasında kendimi tamamen tükenmiş hissettim. Son iki seans iyileşmem gereken bir şey haline geldi. Seans sırasında alışık olduğum şekilde gözlem yapmıyordum. Ama neler hakkında konuştuğumuzu, hayatım ve problemlerimin bana çok açık göründüğünü hissettiğimi hatırlamama rağmen bu duygu şu anda yok. O zaman ne söylediğimi şimdi o kadar kısa bir şekilde söyleyemem. Ve sizinle, Ginny ile ve kendimle yakın olma duygusu şu anda çok daha az yoğun. Ginny ve ben konuştuk ve Ginny'ye vermeye, saklı tutma çabasıyla midemi sıkan şeyin ne olduğunu söylemeye çalıştım. Tüm bunlar benim için çok rahatsızlık verici. Geçen salı gününden beri makaleme tek satır yazmadım çünkü yazmak için oturduğum zaman yazdığım şeye güvenimi kaybettiğimi fark ediyorum ve o zaman kendimden daha fazla kuşku duymaya başlıyorum ve yazmak daha da zor geliyor. O zaman kendimi masamdan uzaklaştırıyorum ve sakinleşebilmek için mümkün olan şeyi yapıyorum. Sakinleştiğimde ki bu genellikle akşama kadar oluyor, boşluk hissediyorum çünkü değerli bir şey yaptığımı sanmıyorum. Hayatımın bir günü daha gitti ve ben sinirlerimi yıpratmaktan başka bir şey yapmadım. Ginny bu tür zamanlarda bana hiç yardımcı değil ve kimin olacağını da bilmiyorum. Kötü ve sınırlayıcı olsa da eski değerlerim parçalanıyor ve onların yerine ne koyacağımı bilmiyorum. Yazdığım zaman bu uygun bir bakış açısı bulamama haline dönüşüyor ve şaşkınlıktan daha fazlasını yansıtan bir şeyler yazmak istiyorum. Hastaların neden terapistlerine bağımlı hale geldiklerini anlayabiliyorum ve ben bunu istemiyorum. Ve sanırım bu benim seansların kendisi hakkında suskun hale gelmeme neden oluyor. Galiba en derinlerdeki korkum bunların işe yaramayacağı. Bu benim uğraşmam gereken problemim. Ama şu anda başka bir hareketsizlik gününün daha üzerime geldiğini hissediyorum, korkuyorum. 14 Haziran, Doktor Yalom. Sondan bir önceki görüşme. Kötü başladı. Ginny kapıyı çaldı, içeri girmesini söyledim. Saatine 15 dakika geçmişti zaten. Başka bir şekilde bakıyordum çünkü randevumuzu tamamen unutmuştum. Bir makale ile meşguldüm. Bunun Ginny ile ilgili olduğunu sanmıyorum çünkü aynı şeyi bu hafta iki hastaya daha yaptım. Bu yaz uzağa gitmeden önce bir kitabın bir bölümünü bitirmek ve cumartesi yılda bir düzenlenen geniş katılımlı bir kongrede sunmak için bir konuşma hazırlamakla ilgili büyük bir baskı vardı üzerimde. Bu yüzden duruma alışmam 1-2 dakika aldı ve sekreterimin bugün burada olmadığı için ki bu doğruydu, zamanı takip edemediğim şeklinde bir şeyler mırıldandım. Sonra konuşmaya başladık ve ilk 5 dakika beni kedere sürüklemeye yetti. Tanrım, eski Ginny'ydi bu. Her şey gergin ve kopacak gibiydi. Karl'ın da burada olup işleri yoluna sokmasını dilediği şeklinde bir şeyler söyledi. Kendini cansız hissettiğini ve uzun fantazilerle kuşatıldığını söyledi. Geçmişte birçok kez yaptığı gibi görüşmeyi aşama aşama bitirmekten söz etti. Karl'la birlikteyken orgazm olamadığı ve bunun ikisi için belirleyici ve yok edici faktör olacağını hissetmesi hakkındaki uzun konuşmaya girdi. Ümitsiz bir çukura düşüyordum. Neden her şey bu kadar karmaşıktı? Neden mutlu bir son olamıyordu? Neden benden aldığını saklayıp sahip olmuyor ve kendisinin bir parçası yapmıyordu? Davranışı 6 ay önceki bir seansta programlanan bir robot gibi hareket ettiğini görünce çok şaşırdım. Cinsel konulara has saplantısını sorguladım. O ve Carl arasında meydana gelen pek çok önemli şey vardı. Bütün ilişkinin orgazm ekseni etrafında dönüyor olduğunu düşünmesi bana çok garip geldi. Bütün değerini orgazmik birimle ölçmeye devam etmeyecekti tabii ki. Eğer seks gerçekten bir problemse bu konuda bir şeyler yapabileceğini söyledim. Masters ve Johnson tekniğinde uzmanlaşan seks danışmanlarına gidebilirdi. Bunun gibi eskiden de kullandığım birçok yararsız öneride bulundum. Bütün bu süre içinde geriye çöküşündeki inatçılığı hissedebiliyordum. Tam o sırada birdenbire aklım başıma geldi ve kafamı kullanmaya başladım. Yaptığı şeyi şu anda gittikçe yaklaşan sona erme bağlamında anlamalıydım. Sonbaharda bir görüşme planlamış olsak da onun sadece tek bir saat olacağını, bu yüzden bu seansı gerçekten sondan bir önceki seans olarak düşünmesi gerektiğini hatırlattım. Sonra kendini böylesine cansız hissetmesinin nedeninin yaklaşan ayrılığımız yüzünden kendini güçlü duygular hissetmekten korumak için olduğuna kesinlikle inandım. Bu yoruma sıkı sıkıya tutunup seans boyunca bırakmadım ve bunun yapılacak en doğru şey olduğuna inanıyordum. Zekice davranıp onun içinde bulunduğu durumdan çıkmasına ve bana ve terapinin bitişine karşı olan duygularını ifade etmesine yardımı olabilecek her türlü küçük sevimli hünerimi gösterdim. Duygularını gelecek hafta için sakladığını söyleyince o zaman söyleyeceklerini bugün söyleyip söyleyemeyeceğini sordum. Bana bu yaz yazacağı mektubun içeriğini şimdiden görüp göremediğini sordum. Eğer cansızlığı bu kadar tüketici olmasaydı, şu anda hissedeceği şeyi bana söyleyebilir miydi? Her şey yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Beni özleyecekti. İlk seansta Carl'a çok fazla zaman ayırdığımda kıskançlık hissetmişti ve Carl gelecek seansa da gelip gelemeyeceğini sorunca çok sinirlenmişti. Çünkü beni onunla paylaşmak zorunda kalacaktı. Oysa bunun çok işe yarayacağını biliyordu. Carl'la uğraşma tarzımın harika olduğunu düşünüyordu. Bana karşı büyük bir hayranlık ve büyük bir güven duygusu hissediyordu. Beni özleyecekti. Hayatında büyük bir boşluk olacaktı. Benimle bireysel olarak neredeyse 2 yıldır görüşüyordu ve daha önce de 1,5 yıl grup terapisinde bir araya gelmiştik. Sonra gerçekten çok cansız olmasaydı ve duyguları hakkında konuşmak zorunda kalsaydı, ağlayacağını ve çok yoğun duygularla karşı karşıya kalacağını söyledi. O zaman ne yapardı? En azından 5-6 defa cansızlığının onun hissettiği şeyleri yaşamasını ve ifade etmesini önlemek için bugün burada mevcut olduğuna kesinlikle inandığımı söyledim. Benimle ilgili bazı olumlu duygularını ifade etmesinin onu utandırıp utandırmayacağını sordum. Beni özleyeceğini söyledi. Ben de onu özleyeceğimi söyledim. Grup terapideyken onun şu anda yaptığı gibi doğru soruyu bekleyen insanlar gördüğünü söyledi. Doğru sorunun ne olacağını sordum. Doktor Yalom hakkındaki duyguların nedir diye sordum. Sözlerini tekrarladım. Ağlamaya başladı ve genelde kendisine izin vermediği çok güçlü duygular hissettiğini söyledi. Bunlar iyi türde duygulardı ve onları neden serbest bırakamadığını bilmiyordu. Bunun mazoşistlik olduğunu söyledi. Çünkü bu duygularını benimle paylaşmasının iyi olacağını biliyordu. Espri yeteneğimi beğendiğini söyledi. Carl'ınkinden farklıydı. Seansın başında kendisini bekletmemin bu cansızlığa katkıda bulunup bulunmadığını sordum. İnkar etti. Ama ben tam olarak ikna olmadım. Geç kalmama aldırmadığını söyledi. Çünkü bir bakıma benim çevremde daha fazla vakit geçirebilirdim. Ancak seansın başında bitirme konusunda ne hissettiğini sorduğumda benimle daha ne kadar devam edebilirsiniz ki demişti. Sanki iğrenç bir şeydi ve ben onu görmeye devam edemezdim. Onun kendini küçümseyici bu sorusu üzerine düşünmesini sağlayamadım. Ama bütün olumlu duygular içinde bazı olumsuz duygular olduğuna da eminim. Gitmeme olan öfkesi gibi ve cansızlığı da bir bakıma cezayı yansıtıyordu. Terapiyi bitirme konusunda bana karşı bilinçli bir kızgınlık duymamasına rağmen hareketlerinin bunu ifade ettiği yorumunda bulunarak bu konuya girmesini sağlamaya çalıştım. Örneğin benim için çok iyi raporlar yazamadığını, genel olarak gerilediğini hissediyordu ve bu da beni hayal kırıklığına uğratıyordu çünkü o ve Carl arasındaki ilerleme işareti beni çok memnun ediyordu. Ortak seansların ne kadar yararlı olduğu konusunda birçok örnek verdi. Özellikle Carl'la aralarındaki iletişim çok kolaylaşmıştı ve böyle bir şeyi ortak seansımızdan önce düşünmek mümkün değildi. o kadar ileri gitti ki eğer Carl kendisinden ayrılmaya karar verse bile seansların boşa gitmiş olmayacağını söyledi. Buradan diğer ortamlara taşıyabileceği şeyler olurdu o zaman. Neredeyse büyük bir mutlulukla bana uzun mektuplar yazmayı hayal ediyordu ama ben bunun sona ermeden kaçış yolu olduğunu düşünüyordum. Sevgiyi uzaktan ifade etmek çok daha kolay görünüyor. Onu özleyeceğimi söylemek dışında ona karşı olan duygularımı çok fazla açmadım ve ilgiye çok değer veren ama onu mekanik olarak parçalayan psikoterapinin zalimliği üzerinde düşüncelerimi söyledim. Seansın sonunda çok hareketli görünüyordu ve sanırım cansızlığı da gitmişti. Daha önce hiç yapmadığı bir şey yaptı. İsteksizce olsa da elini bana uzattı. Elini sıkıp ofisimden çıkarken omzuna dokundum. Bugün burada olacağını unutmam ne kadar iğrençti. Onunla birlikteyken hayatımı o kadar dolduruyor ki hafta içi diğer zamanlarda onu zihnimin dışına çıkarmam çok şaşırtıcı. Sanırım zihni bu şekilde bölümlere ayırmak, bu titre edilmiş çılgınca aşk içinde hayatta kalmak için gerekli. 14 Haziran Cini. Otobüsle eve dönerken kendi düşüncelerim içine gömülme fırsatı bulabildim. Bu cansızlık gösterisinin sizinle terapinin sona ermesini yaşantılamak zorunda kalmama karşı bir kalkan olduğu konusunda haklı olabilirsiniz. Bunu düşünmeye dayanamıyorum. Belki de bu yüzden sondan bir önceki seansta size bir yığın sıkıntı ve bitmemiş iş getirdim. Sizden mezun olamayacağımı göstermek için. Eğer duygularımın akışına izin verirsem, terapinin gerçekten biteceğini söylediniz. Bunu biliyordum. Sizi bir daha görmemeye dayanamam. İyice yakınlaşıp bağlandığınız ve sonra da koparıldığınız terapi ortamı yüzünden öfkeli olup olmadığımı sordunuz. Tabii ki öfkeliyim ve bunu gösterme tarzım eskisi gibi. Kendime zarar vermek, kendimi tüketmek ve cansızlaştırmak, böylece acı çektiğimi görüp siz de kötü duygularla bitireceksiniz terapiyi. Kısacık süre içinde duygularımı, gözyaşlarımı, herhangi bir şey vermemi neredeyse başarıyordunuz. Baştan aşağı titriyordum ve yine de sonuna kadar gidemedim. Bu içimdeki bandın tekrarı değil, bir deneme yapıp neyin acıttığını, ne hissettiğimi söylemek olurdu. Duvarların içinden yan odada terapideki birinin sürekli ağladığını duyabiliyordum. Bugün yaptığım şeyi kendimi korumak için yaptım. Bitiş konusunda ne hissettiğimi söylememi istediniz ve ben bunu gerçekten yapmadım. Sizden hoşlandığımı söyledim ama bu bitişi düşünmekten farklı. Siz hep benim kırılgan olduğumu düşündünüz. Çünkü etrafımda birçok lanet olası tampon var. Gelecek hafta yakınlaşmamızı sağlayacak herhangi bir şey diliyorum. Yoksa size karşı kendimi çok borçlu hissedeceğim, sanki başarısız olmuşum gibi. Size hep güvendim ve siz de bana karşı hep iyi oldunuz. Belki daha fazlasını istedim ve belki bu yüzden bu sene sizinle savaştım. İçimde çoğu zaman büyümediğimi hissederek pasif bir şekilde yapıyordum bunu. Bana karşı güçlü bir hareket yapmanız için sizi kışkırtıyor gibi hissettim kendimi. Bedavacıdan, hayal kırıklığı yaratıcısından kurtulmanız için. Bütün bu homurdanmalarıma rağmen eğer birdenbire fazladan birkaç aylık terapi önerisiyle beni şaşırtsanız çok mutlu olur muydum bilmiyorum. Duygusuzluğumun bir kısmı terapi tuzağına, her hafta buraya gelme zorunluluğuna, size, Carl'a ve kendime ne kadar önem verdiğimi söylemeye karşı bir tepki sanırım. Ve bu şekilde canlanmak zorunda kalarak acı verebilirim. Geçen hafta sizin değil kendi iyiliğim için sizin hakkınızda ne düşündüğümü söylememi istediğinizi tekrarlayıp durdunuz. Ama sanırım bu daha çok sizin içindi. O zaman bir şeyler başardığımızı hissedebilirdiniz. Bir ara belki yazın içime işlediğinizde size söyleyebilir ya da yazabilirim. Ve bu kolay vaatle sessizce kayıp gidiyorum. Zihnimde sizin için kahramanca bir şey yapmak için dua edip duruyorum. Ama bugün değil. Yarın, yarın. 21 Haziran, Doktor Yalo. Son saat. Çok keyifsiz, üzgün ve tedirginim. Ginny'e karşı hissettiklerim, şimdiye kadar hissettiğim duyguların en iyisi. Kendimi ona karşı çok yakın, çok sıcak, çok cömert ve çok hassas hissediyorum. Onu çok iyi tanıdığımı ve onun için sadece iyi şeyler dilediğimi hissediyorum. Çok zor bir saatti ama bütün hafta aynı şekilde devam ediyordu zaten. Birkaç gün içinde 10 haftalığına buradan gideceğim için birçok hastama, birçok insana hoşça kal demek zorunda kaldım ve bu Ginny'ye hoşça kal dememi donuklaştırdı. Örneğin bugün hoşça kal demem gereken iki grup vardı. Bir tanesi 3 ay içinde yeniden toplanacak olan üniversitedeki psikiyatristler grubuydu. Ama içlerinden iki kadın devam edemeyecekti. Çünkü buradaki eğitimleri bitiyordu. Bu nedenle onlara veda etmek zorunda kaldım ve her ikisi de çok üzgün görünüyorlardı. Ben de kendimi aynı şekilde hissediyordum. Ama Ginny için hissettiğim şeyler bunlarla aynı değildi. Her neyse, sonuçta bir veda haftası olmuştu bu hafta. Veda ve literatürde hakkında bilgi edindiğim bitirme hayaletiyle yüz yüze gelme haftası oldu benim için. Ve gruptaki psikiyatristlerime bu durumun üstesinden pek iyi gelemediklerini söyledim. Sizi bodurlaştıran bir şeyin üstesinden nasıl gelirsiniz? Bugün Ginny ile ne yapmalıydım? Bir kez daha terapinin ne kadar harika olduğunu ya da Carl'la ilgili duygularıyla yüzleşmesi konusunda ona nasıl yardımcı olduğumu mu söylemesini sağlamalıydım? Yoksa geleceğiyle ilgili rehberlik mi yapsaydım ya da ilerleyişini mi gözden geçirseydik, ne yapmalıydık? İkimizin de canı sıkkındı. Ben de ondan aşağı durumda değildim. İkimiz de saate bakıp duruyorduk. Bir iki dakika erken bitirdim çünkü buna daha fazla dayanamayacağımızı hissettim ve 50 dakika boyunca birlikte olma ritüelini tekrarlamak istemiyordum. Ona ne düşündüğünü sordum. O da benim ne düşündüğümü sordu. Düşünce ortaya koymak için çok çaba harcaması gerekiyordu. Söylediği ilk şey geçen seanstan sonra grip olduğu ve özellikle kötü bir seanstan sonra hep böyle olduğuydu. Bu beni şaşırttı ve son saati zihnimde yeniden canlandırmaya zorladı beni. 6. kaset, 1. yüzün sonu.